Ayrım 15.
Lüseyi de unutma. Dave parayı koyuyor, bulduğumuzda paylaşacağız. İkimiz beceririz bu işi, başka ortak çıkarmaya ne gerek var? Beni de ortaklığa çağırdın ya. Canım sen enkazın tam üstünde oturuyordun, başka seçeneğim yoktu ki. Ayrıca eğer haklıysan o denizaltın bizi bir sürü sıkıntıdan kurtarır. O derinlikte dinamitle çalışmayı oldum olası sevmem zaten. Yani gövdesini dinamitle mi atacaktın? Zorunlu kalırsak evet. Enkazı ne zaman görebilirim? İstersen şu anda. Şimdi mi? Az sonra karanlık basacak. Hiç önemi yok dedi hazine avcısı. O derinlikte hep karanlıktır zaten. William Postiglione ve Sir Roger Lean, Gloria Mitchell ile görüşmelerini az önce bitirmişlerdi. Pat Crosby, portatif ışığını söndürürken Gloria, teşekkür ederim dedi. Sir Roger, sizi tekrar gördüğüme çok sevindim. Kurtulduğunuz için ne kadar sevindiğimi anlatamam. Yalnızca talih. O müthiş zenci olmasaydı şu anda köpek balıklarına yem olmuştum bile. Adam burada mı şimdi? Hayır ama yelkenlisiyle yakınlarda olmalı. Onu filmimde kullanmak istiyorum dedi Posti. Öyle mi? Gloria adamın ne yapmak istediğini anlamıştı ama eğer kendisine iyi bir hikaye çıkacaksa hiç önemi yoktu bunun. Bir tür deniz kurdu falan olarak mı? Posti parmağını salladı. Orası işin sırrı. Sonunu açıklayıp milleti rahatsız etmek istemeyiz değil mi? Film kesinlikle yapılacak mı? Elbette. Hikayesi hazır mı peki? Burada diye Posti eliyle alnını gösterdi. Sözleri kağıda geçirmeye gelince orasını Tony Dix yapar artık. Charlton Heston'ın filminin pazarı kapacağından korkmuyor musunuz? Hiç kuşkusuz ki hayır. İyi bir eğlence konusu her zaman seyirci bulur. Chuck'ın filmini küçümsemek istemem ama uydurma bir hikayeden başka bir şey değil eninde sonunda. Oysa bizim filmimiz şeytan üçgeninin gerçek esrarını açıklayacaktır. Bu sırları Lemprey'de mi çözeceğinize inanıyorsunuz? Elbette. Talihiniz açık olsun öyleyse. Bana kalırsa Forsyth okyanusun dibini araştırmaktan başka bir şeyle ilgilenmeyecektir. Esrarın orada yatmadığını söyleyen kim? Dedi yapımcı. Olmaz dedi Paul Forsyth. Hazine avcısı değiliz biz. Gregory'nin enkazını göreceksin diye denizaltını tehlikeye atamam. Hiçbir tehlikesi yok ki. Zaten Yellowtail'in bir iki yerini daha denemek istiyordum. 3 yolculuk yerim de var. Kiefer, bırak şu işin peşini. Bu film işini başımıza sardın bir kere. Neyse sonunun iyi gelmediğini söyleyecek değilim ama burada yapacak işimiz var ve şu ana kadar hiçbir şey yapamadık. O keyif kırılmıştı. Paul, ben kendi çıkarımı kolluyor değilim. Payımıza düşecek hazine benim değil Lemprey'nindir. Bunu tekrar ediyorum ama hem zamanın yok hem de Yellowtail'i tehlikeye atamayız. Onu bir an önce bulduğun o denizaltı yoluna götürmek istediğini sanıyordum. O yol milyonlarca yıldan bu yana oradadır belki de. 2 gün daha beklese bir şey olmaz. Bundan o şeye söz ettin mi? Elbette ki hayır. Senin arkandan iş çevirecek insan mıyım ben? Teşekkürler. Bunu yapmadığında iyi oldu. Kızacağımdan falan değil. Bu işlerden memnun olmadığını sanıyorum. Şimdi bir de bizim kendi başımıza işe kalkıştığımızı sanırsa iyi olmazdı. Pekala denizaltını unutalım öyleyse. Benim Gregory ile bir dalış yapıp çevreyi kolaçan etmeme de bir diyeceğin var mı? Var, aynı neden. Sen olmadan denizaltı hiçbir işimize yaramaz. Paul, çok yükleniyorsun insanın üstüne. Özür dilerim ama böyle olması gerek. Bahse gireyim deme sakın. Her an istifa edebilirim. Forsyth, denizaltı kaptanının yüzüne dikkatle baktı. Eğer bunu gerçekten istiyorsan sana engel olmam Ken. Ama önceden haber ver de yerine birini bulayım hiç olmazsa. O'Keefe duraksadı. Hay Allah cezasını versin. Yellowtail benim evladım sayılır. Ona başkasının yüzme öğretmesine dayanamam. Teşekkür ederim dedi Forsyth. O'Keefe çıkıp gitti. Konuşma sırasında kaptan köprüsüne gelmiş olan Beth kocasını yanağından öptü. Ne oluyor burada? Kiefer hazine avcılığı yapmak istiyor ama vazgeçirdim sanırım. Bu hafta yemek yemeye niyetin var mı senin? Forsyth saatine baktı. Yemek zamanı geldi mi? Öğle yemeğini kaçırdın bile. Forsyth güverteye bakınca O'Keefe'in Moose Gregory ile hararetli bir konuşmaya dalmış olduğunu gördü. Hazine avcısı elini kaldırdı, bir şeyler söyledi, sonra omzunu silkip yürüdü. O'Keefe bir süre iki eli cebinde olduğu halde denize baktı, sonra aşağıya indi. Zavallı Kiefer diye söylendi Forsyth. Hazineyi cebinde sanıyordu. Ben onu değil seni merak ediyorum, bu yolculuk pek düşündüğün gibi çıkmadı değil mi? Öyle ama insan yine de bu nedenle pes edemez. Beyaz Saray söylese bile mi? Özellikle o zaman. Haydi gel bir iki lokma bir şeyler yiyelim Sunny. Henry Fraser, küçük sualtı teknesinin televizyon kamerasının objektifini sert hareketlerle ayarlamaya çalışıyordu. Öfkeden yerinde duramıyordu. Mürettebat bölümü kalabalık ve rahatsızdı. Hafif kestirmeye dalmışken bir tıkırtı duymuş, gözünü açınca Forsyth'ın karısının resmini çektiğini görmüştü. Sanki bir kadının tayfalar bölümünde bulunması normalmiş gibi Beth, ''Selam, rahatsız olmayın.'' dedi. ''Kapıyı vursaydın bari.'' diyen Fraser arkasını döndü. Yeni objektif kapağı yüzünden iskele tarafındaki televizyon kamerası yerine tam oturmuyordu. Fraser'ın kamerayı çıkartıp kapağı bir milimetre kadar çevirmesi gerekirdi. Ama hala öfkeli olduğu için kamerayı zorla yerine soktu ve lomboz kapağını kapattı. Ancak içeride keskin bir madeni parça bir elektrik tablosunu çizmişti. Kablodan su altı teknesinin madeni gövdesine küçük bir kıvılcım sıçradı. Sonra Fraser kapağı sıkıştırırken söndü. Kablo gövdeden 1-2 santimetre ayrılmıştı. Saito Osha, Raiko Nakamura'yı Lamprey'nin köprüsüne çıkarmıştı. Bob Hart dümendeydi. Japon kızına tekneyi nasıl yöneteceğini gösterip bir sigara içip adamla kızı yalnız bırakmak için kenara çekildi. ''Oh, bir gemi yürütüyorum.'' dedi Raiko. ''Güç değildir. Evlendiğimiz zaman kendine ait küçük bir gemin olacak. Ona komuta edersin. Keşke bunun kaptanı olsaydım da Tokyo'ya götürseydim. İki keredir aynı şeyi söylüyorsun. Gerçekten istediğim buysa bir helikopter çağırtırım ve gideriz.'' Kız erkeğin koluna dokundu. ''Hayır, benim için böyle bir şey yapmana gerek yok. İşinin çok önemli olduğunu biliyorum. Bir daha böyle bir şey söylemeyeceğim.'' İçinden geleni söylemelisin. Yaşamımız yalanlar üstüne kurulamaz. Ama ben budala bir kızdan başka bir şey değilim ki. Ne denizden anlarım ne de bu şeytan üçgeninden. Ben de öyle. Ve sen de budala değilsin. Moose Gregory, Arthur Lovejoy'a gösterdiği konukseverlik için teşekkür etti. Özellikle tuvaletimizi onaran arkadaşa çok teşekkürler dedi. Nerede o diye sordu Lucia Dole Renata. Onu öpeceğim, sevişeceğim onunla. Tuvaletin tıkanık su pompasını kendisinin onardığını kabul etmeye yanaşmayan Lovejoy, ''Aşağıda görevde'' dedi ama bu isteğinizi kendisine iletirim. Kız adamı iki kulağından yakalayıp dudaklarından öptü. ''Bunu aynen ileteceğinizi sanmam ama hiç olmazsa anlatabilirsiniz. Umarım oralarda başınıza bir iş gelmez'' dedi David Lester. ''Bu olanlar hiç hoşuma gitmiyor.'' ''Enkaza dalacak mısınız?'' diye sordu kaptan. ''Belki.'' Moose ile konuşmadık daha. Paul ile Sir David'a saygılarımızı iletin dedi Moose Gregory. Haydi biz de kirişi kıralım artık. Her an enkazdan biraz daha uzaklaşıyoruz. Yolunuz açık olsun. Ben her zaman dikkatliyim dedi Moose. Sizin o keyif denizaltını kullanma konusunda fikrini değiştirmeseydi iyi olurdu ama geçti artık. Şimdi tekneyi yine parça parça kesmeye çalışacağız. Denizaltını nasıl kullanacaktınız diye sordu Lovejoy. Kiefer Yellowtail'i gövdeye bağlayıp kalasları çekerek çıkartabileceğimizi söylemişti. Dave ile ben de böylece bir haftalık dalıştan kurtulacaktık. Yazık dedi kaptan. Sonra Lucia'ya döndü. Duşunuz da çalışıyor artık. Belli Simo, sizin bu tayfanız bir dahi olmalı. Su tesisatından anlayan biridir, hepsi o kadar. Moose Gregory'ye döndü. Eğer böyle uzun yola çıkacaksanız sizin de bu konuda bir şeyler öğrenmeniz gerekecek. Elbette kaptan, Gregory. Tiger Shark'a sarkıtılan ip merdivenden Lucia'nın inmesine yardım etti. Yavaş ol bebeğim, ayağın kayıp da o güzelim kalçanı kırarsan ne yaparız sonra? David Lester yalnız Lovejoy'un duyabileceği bir sesle adam gibi eğitilmiş birkaç tayfa alması için onu kandırmaya çalışacağım diye fısıldadı. Fena fikir değil. Talihiniz açık olsun Bay Lester. Sizin de. Ama gözünüzü dört açın. Bu üçgen hikayesinin yalnızca efsane olduğundan pek emin değilim. Moose'un ardından eski torpido bota bindi ve motorlar büyük bir gürültüyle çalışmaya başladığında hazine avcılarını yolcu etmek için toplananlara el salladı. ''Kötü bir insana benzemiyor'' dedi Sir Roger Lean. ''Bir gün kitabını okuyayım bari.'' Gece karanlığında yelkenlisiyle yol alan Joseph Horatio, ileride ufuk yakınlarında Lamprey'nin ışıklarını gördü. Doğuya doğru daha uzakta birkaç ışık daha vardı. Sovyet gemisi Gnipovich. Horatio eski dürbününü gözlerine kaldırınca küçük bir teknenin Lamprey'nin yanından ayrılıp arkasından köpükler saçarak güneybatı yönünde hızlandığını gördü. Horatio, Amerikan araştırma gemisiyle buluşmak için kesin bir randevu vermemişti. Ama yolcuları torpido bota geçtikleri zaman kendisinin arkalarından geleceğini sandıklarını biliyordu. Böylece bir buluşmanın sonuçlarını da kestirebiliyordu. Para vermeye çalışacaklar, sonra da hiç istemediği bir takım malzemeyi sokuşturacaklardı. Horatio geçimini denizden sağlayarak yaşardı. Yanında bir aylık içme suyu vardı. Ve deniz kaplumbağası ya da kırmızı kanlı balık tutamadığı zamanlar içinde kuru meyve ve konserve et bulunurdu. Beyaz balıklar günde bir iki kere yenilebilirdi ama insanın yaşaması için kana gereksinmesi vardı. Ayrıca teknesinde 3 teneke yağ ile 1 galon ada romu da vardı. Bundan fazlasına gerek yoktu zaten. Rotasını hafifçe değiştirdi. Amerikan gemisinin kuzeyinden geçecekti. Eğer kendisini görüp de işaret verirlerse yanlarına giderdi. Yoksa bir şeylerin beklediği şeytan denizinin ortasına doğru yoluna devam edecekti. 18. Arthur Lovejoy bir süre sonra aşağı indiğinde Kenneth O'Keefe'in kamerasının kapısını vurduğunu çok iyi hatırlıyordu. Evet, emindi buna. Kapıyı vurmuş ve içeriden bir ses duymuştu. Ama kapıyı açtığında küçük kameranın karanlık olduğunu gördü. Yalnızca kendi arkasından gelen ışık içerisini aydınlatıyordu. Ancak bu yeterli değildi. O'Keefe'in ranzasında karmakarışık görünen iki vücut vardı ve hareket ediyorlardı. Duyduğu ses kadının sesiydi. Konuşmuyor, şehvet çığlıkları atıyordu. Lovejoy olduğu yerde donup kaldı. Hemen geri çekilip kapıyı kapatabilirdi. Öyle yapmalıydı da. Ama o şehvetten çarpılmış sesin kızına ait olduğunu anlamıştı. Geri çekilemezdi. O'Keefe, "Ne oluyor, kim var orada?" dedi. Lovejoy, yapmamak için elini kesebileceği güdüsel bir hareketle uzanıp ışığı yaktı. Janet, denizaltı kaptanının üstündeydi. Elleriyle adamın çıplak omuzlarını kavramıştı. Çırılçıplaktı. Sırtı babasına dönüktü. Ellerini erkeğin omuzlarından çekip yumruklarını sıktı. "Söndür ışığı," dedi sakin bir sesle. "Ben..." "Söndür ışığı dedim be." Lovejoy ışığı söndürdü. Kızın sesi titriyordu. "Çık buradan hemen." Lovejoy kızının adını söylemeye çalıştı. "Jen." "Baba, derhal çık dışarı, hemen, şu anda. Hiçbir şey söyleme, çık." Lovejoy titreyerek gerileyip kapıyı kapattı. Sendeleyerek kaptan köprüsüne çıkarken telsizci Ray Barnstable arkasından seslendi. "Kaptan, ben..." "Şimdi olmaz, Allah kahretsin, git başımdan şimdi." Barnstable şaşkın şaşkın baktı kaptanın arkasından. Kaptan Dimitri Eşkenazi radar subayının raporunu ses çıkarmadan dinledi. "Ahşap bir yelkenli mi?" diye tekrarladı. "Evet yoldaş, çok yavaş yol alıyor ve içinde hemen hemen madeni hiçbir şey yok." "Amerikan teknesinin yanından mı geçiyor?" "Batısından." "Bir yat falan olabilir mi?" "Belki. Önemli olduğunu sanmıyorum. Rotasını değiştirirse haber ver." Radar subayı başını eğdi. "İyi geceler yoldaş. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim." "Önemi yok. Zaten denizdeyken pek uyumam." Rus kaptanı piposunu aldı. "Kibritim yok. İzin verirseniz..." Radar subayı bir kibrit çaktı. "Teşekkür ederim. Eh Piotr, eve dönüşümüzü dört gözle bekliyorsundur sanırım." "Hem de nasıl. Annem çok yaşlandı. Sanırım son kez birlikte olacağız." Kaptan kaşlarını çattı. "Yazık. Seni bir süre kıyı görevine vermemi ister miydin?" Radar subayı başını salladı. "İstemem efendim. Kız kardeşlerim var yanında." "Ya baban?" "Baltık denizinde, Rimski'deydi." "Anlıyorum." Eşkenazi'nin başka bir şey söylemesine gerek yoktu. Denizaltı hizmet gemisi Rimski tüm mürettebatıyla bir fırtınada batmıştı. "Bir şey ister miydiniz yoldaş kaptan?" "Teşekkür ederim, gidebilirsin." Genç subay gidince kaptan havalandırma deliğine yükselen mavi beyaz dumana baktı. Bir süre konuşmak iyi olurdu aslında. Ancak genç subayın karşısında huzursuz olduğunu da görüyordu. Biri yaşlıydı, biri genç. Biri üst, biri ast. Biri aile bağlarıyla hala karaya bağlıydı, diğeri değildi. Aralarındaki uçurum çok derindi. Ray Barnstable, Forsyth'ı teknenin kıçında yıldızların aydınlattığı okyanusu seyrederken buldu. İskele tarafımızda yarım mil açığımızdan geçen küçük bir tekne var. O Horatio denilen adam olabilir. Kaptana söyledin mi? Söylemeye çalıştım ama canı bir şeye sıkılmıştı galiba, dinlemedi. Pekala. İşaret verelim mi? Belki de bizi arıyordur. Forsyth bir an düşündü. Hayır, yeterince ışık var teknede. Yanımıza gelmek isteseydi gelirdi. Belki de yoluna devam etmek istiyordur. Ruslar hala doğuda, dedi Barnstable. Sanırım bizi izliyor. Kendisinin bileceği bir şey. Başka bir şey var mı? Yok efendim. Kaptan Arthur Lovejoy kamerasında oturmuş titreyen elindeki kadehten tadını almadan viskisini yudumluyordu. Kapı açıldı. Gel Janet, dedi. Kız gidip babasının yanına oturdu. Elinden kadehi alıp bir kenara bıraktı. Sonra adamın ellerini avuçları içine aldı. Çok üzgünüm baba, gerçekten üzgünüm. Bunu yapmak istemezdim. Lovejoy cevap verecekken kız eliyle babasının ağzını örttü. Hayır, bırak sözümü bitireyim. Ne düşündüğünü ve neler hissettiğini biliyorum ve onun için üzülüyorum. Kendine seviştiğimiz için değil. Ben büyüdüm artık baba, hem zaten daha büyümeden önce de senin deney dediğin şeyler geçmişti başımdan. Ama bunlar hep kişisel, özel ve kimseyi incitmeyen şeylerdi. Şimdi seni incittim ve bu yüzden çok ama çok üzülüyorum. Ama bu bir kazaydı ve sen de böyle görmelisin bunu. Seninle annem arasında cinsel ilişki nasıldı bilmiyorum ama herhalde o durumda görülmek istemezdin. Ben de bu konuda senin kadar eski fikirliyim. Sevişmenin ayıp bir yanı yok ama bizler sanki ayıp bir şey yapıyormuşuz gibi davranırız. Aslında kötü olan bu, sevişmek değil. Sevişmekten utanmak. Bunu şimdi söylüyorum çünkü kıyameti koparacağını biliyorum ve eğer bunu yaparsan buradan gitmek zorunda kalacağım ve buradan gitmek de istemiyorum. Ken ile aramda ayıplanacak ya da pis bir şey yok. Bunu anlayabiliyor musun? Lovejoy sesine güvenemeyerek başını sallamakla yetindi. Baba, bana bunu büyük bir olay yapmayacağına ya da kenden intikam almaya kalkışmayacağına söz vermelisin. Bir daha tekrarlanmayacak diye söz veremem sana. Ken'i seviyorum. Onun da beni sevmeye başladığını sanıyorum. Ama bir daha yapmamayı deneyeceğim. Bu tekne senin evindir ve burada seni incitecek bir şey yapmak istemem. Onun için kötü bir şey yapmayacağına söz ver. Söz veriyor musun ha? Lovejoy yine başını salladı. Janet babasını yanağından öptü. Seni seviyorum babacığım. Kameradan süzülerek çıkıp gitti. Lovejoy ellerine baktı. Haksız olduğunu biliyordu. Herkesin kendi hakkında karar vermeye ve mutlu olmaya hakkı vardı. Ama yine de Ken O'Keefe duyduğu öfke kalbini çelik bir cendere gibi sıkıştırmaktaydı. Şafak sökmeden az önce ikinci süvari Lovejoy'u sıkıntılı bir uykudan uyandırdı. Özür dilerim kaptan, garip şeyler oluyor. Hemen köprüye gelseniz iyi olacak. Lovejoy sırtına bir şey geçirip dışarı çıktı. Yasal ışıkları dışında Lamprey karartılmıştı. Köprüde gece görüşünü kolaylaştırmak için yalnızca pusula ve göstergelerin üzerinde kırmızı bir ışık yanıyordu. Ama yine de güverte gündüz gibi aydınlıktı. Geminin küpeştesi çevresinde yeşil ışıktan bantlar dolanıyor, belirli bir düzene uymadan azalıp çoğalıyordu. 5 dakika önce başladı, dedi Hart. Ne diyorsunuz kaptan? Sen Elmo ateşi mi? Cevaptan çok bir soruydu bu. Bilemiyorum. Hatırladığım kadarıyla Sen Elmo ateşi, yörüngede bir nesneden atmosfere doğru bir elektrik akımıdır. Bir ateş topuna benzer. Burada bir akım yok. Yalnızca küpeşte çevresinde parlıyor. Telsiz dalgaları kimi zaman madeni eşyayı parlak hale dönüştürür. Telsizlerimiz çalışıyor mu? Gece için kapatıldı efendim. İki adam çevrelerine bakındılar. Mürettebatı kaldırayım mı diye sordu Hart. Gerek yok, yapabilecekleri bir şey olduğunu sanmıyorum. Motoru acele indirmemiz gerekirse hazır olurlar belki de. Lovejoy genç adama baktı. Hayır, paniğe kapılmış bir hali yoktu. Sağduyu sahibi bir gemi süvarisinin yapması gereken şeyleri yapıyor, üstüne seçenekleri sunuyordu. Sıcaklık vermiyor, dedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Görünüşe bakılırsa tehlikeli değil. Eğer radyoaktif değilse. Öyleyse zaten hapı yuttuk demektir. İç çamaşırlarımı karada bırakmıştım. Garip parıltı şimdi mavi yeşil bir renge dönüşmüş, küpeşte demirleri bulanıklaşmıştı. Azalıp çoğalma da şimdi seyrekleşmişti. Lovejoy, bakalım rotamızın bunun üzerinde bir etkisi var mı, dedi. Dümen sağa. Dümen sağa, diye tekrarladı Hart. Lovejoy'u uyandırmak için aşağı inerken dümeni otomatiğe bağlamıştı. Şimdi yönetimi ele alıp Lamprey'i ağır ağır doğuya çevirdi. Hah işte, dedi Lovejoy, tekne 90 derece dönünce. Bak. Mavi yeşil parıltı soluklaşmıştı şimdi. 5 dakika sonra da tümü yok olmuştu. Lamprey bu arada tam bir dönüş yapmış oluyordu. Rotaya dön. Parıltının bir daha çıkıp çıkmayacağını merak ediyordu. Hiçbir şey olmadı. Doğuda gökyüzü pembeleşiyordu. Az sonra güneş doğacaktı. Bay Dix'i de uyandırsak iyi olur dedi Hart. Lovejoy güldü. Bir görüşme yaparsın kendisiyle. Ben senin anlattıklarını desteklerim. Belki o da sana yeni kitabından bir tane bedava verir. Suratımın ortasına bir yumruk atmasın da acaba parıltıyı yok eden yaptığımız dönüş mü oldu dersiniz? Ya o ya da çok kısa süreli bir etkiydi. Ben kuzey ve güney mıknatıs çizgileriyle ilişkili bir şey olacağını düşünmüştüm. Ama belki de değildi. Kim bilir? Lovejoy güverteye inip küpeşte demirlerini gözden geçirdi. Hiçbir iz yoktu. Saatine baktı. Göreve başlamadan önce bir saat daha uyuyabilirdi. Eğer Janet'i aklından çıkarabilirse kuşkusuz. Hart, Dix'in şafak öncesi olaylarının dışında bırakıldığı için göstereceği tepki konusunda haklı çıkmıştı. Yazar öfkesinden tepiniyordu. Ta buraya kadar neden geldik sanıyorsunuz? Bu parıltılardan söz edildiğini duymuş ama hiç görmemiştim. Beni uyandırabilirdiniz. Baba suçlama dedi Lovejoy. Seni uyandırmamızı söyledi ama gemi tehlikedeyken köprüden ayrılmamızı doğru bulmadım. Hay Allah kahretsin. Bir düdük çalabilirdiniz, alarm zillerini çalardınız, ne bileyim bir şeyler yapabilirdiniz. Gürültüyü kesin bakalım dedi Lovejoy. Özür dilerim Tony, seni çağırmam gerekirdi. Şimdi geldiğine göre acaba bunun ne olabileceği hakkında bir fikrin var mı? Yazar omuzlarını sikti. Kendi gözlerimle görmüş olsaydım daha kesin konuşabilirdim.